Ayrım 8.
Halep'teki kurmay toplantısında Enver ve 4. Ordu Kumandanı Cemal ile Mustafa Kemal, von Falkenhayn ve birçok Alman subayı da hazır bulundu. Mustafa Kemal eleştirel ve hırçın davranıyordu. Von Falkenhayn'ın planlarını, özellikle de Bağdat'a yapılacak saldırı ile Süveyş kanalı üzerinde başlatılacak sefer hakkındaki planlarını hiç yerinde bulmuyordu. Her ikisinin de başarısızlığa uğrayacağına inanıyordu. Alman, Mustafa Kemal'in tutumu ve eleştirilerini içerlemişti. Almanlara düşman olan Cemal, burada Mustafa Kemal'e arka çıktı. Anlaşmazlıklar öylesine sıklaştı ve derinleşti ki, Mustafa Kemal kumandanlıktan istifa etti. Enver ve Falkenhayn onu istifasını geri alması için ikna etmeye çalıştılar. Reddetti. Hatta halefini belirleyerek kumandasındaki orduya bu konuya ilişkin bir bildiri yayınlayacak kadar ileri gitti. Falkenhayn ittihatsızlığı yüzünden Mustafa Kemal'i cezalandırmak niyetindeydi. Fakat Enver onu yeniden Diyarbakır'daki eski kumandanlığına atadı. Mustafa Kemal gitmeyi reddetti. Durumu kurtarmak için, disiplini korumak için Enver, Mustafa Kemal'e süresiz hastalık izni verdi. Mustafa Kemal'in parası yoktu. Cemal onun atlarını satın alınca Mustafa Kemal İstanbul'a dönmek üzere trene binebildi. Dipnot: Mustafa Kemal'in izni süresiz değil, bir aylıktı. Bakınız Kılıç Ali Atatürk'ün Hususiyetleri sayfa 44. Enver ile Mustafa Kemal arasındaki çekişme doruğuna ulaşmıştı. Mustafa Kemal güçlü bir konumda olduğunun farkındaydı. Enver ise hiçbir şekilde yerinden emin değildi artık. Almanlara ve ona karşı duyulan genel düşmanlık havası her gün biraz daha ağırlaşıyordu. Mustafa Kemal ise artık büyük bir üne sahip, yüksek rütbeli bir subaydı. Eğer Enver, Almanlar tarafından hazırlanan planları uygulamayı ve bir Alman'a boyun eğmeyi reddetti diye Mustafa Kemal'i cezalandırmaya kalkarsa, bu kamuoyunda bir fırtınaya yol açabilir ve Mustafa Kemal'i milli bir kahramana dönüştürebilirdi. Mustafa Kemal İstanbul'da bir süre annesi ve kız kardeşiyle kentin arkasındaki tepelerde, bir banliyö olan Beşiktaş'taki Akaretler Caddesi 76 numaralı evde oturdu. Fakat daha önce de olduğu gibi aile yaşamı ona çekilmez gelmeye başlamıştı. Selanik'tekine benzer kaçınılmaz kısıtlamalar onu rahatsız ediyor, boğuyordu. Devamlı dırdır eden, öğüt veren, eleştiren, gevezelik eden, fakat daha da kötüsü, üzerine titreyip çevreyi telaşa veren, bütün işlerine burnunu sokan kadınlarla çevrili olmaktan nefret ediyordu. Her şeyde, yaşamın en küçük ayrıntılarında bile tümüyle özgür, prangasız olmalıydı. Haliç'e ve Fatih yönüne bakan Pera Palas'ta bir oda tuttu. Burada günlerini daha çok kendi başına, abuz bir çehreyle keyifsiz geçiriyordu. Bununla birlikte eskisi gibi her fırsatta Enver'i ve Alman denetimini kötülemekten geri durmuyordu. Savaş ve Almanlara karşı nefret gitgide daha da arttıkça, Enver'e karşı olan bir dizi subay ve politikacı Mustafa Kemal'in çevresinde toplanmaya başladı. Başkentte ve işsiz olarak kalmak için korkunç ve tehlikeli biriydi. 1918 baharının başlarında Türk veliahtı Vahidettin Almanya'ya resmi bir ziyaret yapması planlanmıştı. Enver Mustafa Kemal'i de bu heyette görev verdi. Bu onu başkent dışında tutmanın iyi bir yolu gibi görünüyordu. Ayrıca büyük Alman makinesini iş başında görmesi onu Almanya'nın büyüklüğü ve kaçınılmaz zaferi konusunda ikna edebilirdi. 18. Mustafa Kemal yapacak daha iyi bir şey bulamadığı için bu görevi kabul etti. 3 aydır görev dışı kalmıştı. Hiçbir şey yapmadan oturmak onun için işkenceden farksızdı. Şimdilik hiçbir değişiklik umudu da görünmüyordu. İstanbul her zamanki entrikalar ve komplolarla kaynıyordu. Fakat hepsi de ikinci sınıf küçük adamlar tarafından gerçekleştirilen değersiz şeylerdi. Onlardan uzak duruyordu. Savaş makinelerinin denetimini elinde tutan Enver iktidarını sürdürüyordu. Kendi önünde açılacak bir ufka ilişkin ise hiçbir belirti yoktu. Alman cephesini görmek ve Alman genel kurmayıyla tanışmak ilginç olabilirdi. Başlangıçta bu kararından dolayı pişman oldu. Heyetin hareketinden 2 gün önce Mustafa Kemal, Veliaht Vahidettin'e sarayında resmi olarak takdim edildi. Duvarlarına doğu kilimleri asılmış bir odada, çevresindeki fıraklı saray hizmetkarları ayakta bekleşir ve fısıldaşırken dik arkalıklı rahatsız bir sandalyede veliahtı bekledi. Vahidettin odaya girdi. Kendisine hiç yakışmamış bonjornun içinde, yorgun yüzü ve uzun çeneli, kara kuru sevimsiz bir adamdı. Dipnot: bonjour, sabah giysileri. Brokar kumaşla kaplanmış bir kanepeye oturdu. Hizmetkarlarının selamlarını kabul ettikten sonra yorgun bir tavırla gözlerini kapadı. İki kez gözlerini büyük bir çabayla açıp boş boş baktıktan sonra uyuklamaya başladı. Mustafa Kemal onun yarım akıllı olduğu sonucuna varmıştı. İstasyonda sivil giysiler içinde gelen veliaht merasim kıtasını dolu bir selamla ellerini alnına götürerek teftiş etti. Bütün askeri onur duyguları ayağa kalkan Mustafa Kemal, bu durumdan dolayı duyduğu kızgınlığı merasim görevlisinin ilettiyse de kendi işine bakması uyarısını aldı. Rütbesinin geçici feriklikten mirliliğe indirildiğini, arabasının treni en uzak bölümde bırakıldığını ve diğer kurmayların kişisel eşyaları ve bavullarıyla doldurulduğunu gördü. Dipnot: Rütbesi indirilmiş olan Mustafa Kemal değil, Vahidettin'dir. Esasen veliaht bu nedenle üniformasına giymeyi reddetmiştir. Bakınız Atatürk'ün hatıraları. Farih Rıfkı Atay'ın derlemesiyle sayfa 39. Durumdan yakınacak olduğunda yine hakaret dolu terslemelerle yüz yüze geldi. Kendisine adeta alt rütbeli bir subay muamelesi yapılıyordu. Üstlerine karşı yağcı, alt mevkidekilere karşı ise zorba olan saraydaki bütün o üçüncü sınıf parazitlerin sevimsiz halleri onu öfkeye boğuyordu. Veliahtın boş suratı ve alık gözleriyle trenin penceresinin önünde durup çevrede bulunan kalabalığın coşkun tezahüratına yorgun argın bir tavırla karşılık vermesine baktıkça böyle bir görevi kabul etmek budalalığını gösterdiği için esef ediyordu. Bu durum gururunu incitiyordu. O bir Türktü ve bir Türk olmaktan gurur duyuyordu. Türkiye'nin Avrupa'da böyle sarsak bir veliahtın başkanlığındaki bir heyetle temsil edilmesinden utanç duyuyordu. Bununla birlikte bir yaver gelip veliahtın onunla kendi vagonunda görüşmek istediğini bildirdiğinde tren Türk sınırlarını henüz geçmişti. Mustafa Kemal koridordan geçerken gergin ve sinirliydi. Veliahtın vagonuna girdiğinde sarayda gördüğü bir ayağı çukurdaki sarsak ihtiyarın yok olduğunu görüp şaşaladı. Onun yerinde kendisine cin gibi zeki gözlerle bakan gayet canlı bir adam oturuyordu. 60 yıl boyunca Vahidettin, Abdülhamid'in boyunduruğu altında sarayda oturmuştu. Eski padişah onu sevdiği ve eğitimin üstlendiği halde Vahidettin'i de hafiyelerine sürekli olarak izletmekten geri kalmamıştı. Bütün bu yıllar boyunca sürekli bir baskı altında yaşamıştı. En küçük bir hatası, politikaya karşı en ufak bir ihtiras ya da ilgisinin olduğunun fark edilmesi halinde tamamen ortadan kaldırılabilir ya da ömrü boyunca kilit altında tutulabilirdi. Böylece bir maske olarak miskin, bitkin bir hal tavır benimsemişti. Bu maske altında aslında zeki bir beyin ve ne istediğini gayet iyi bilen bir irade gizliyordu. Tek bir düşüncesi vardı, padişah olabilmek. Enver, Talat ve cemiyet onu atayıp kuzeni Abdülmecid'i padişah yapmak istiyorlardı. Enver ve Talat'tan nefret etmesine karşın eski padişaha karşı olduğu gibi bu ikisine ve çevresine doldurdukları hafiyelere karşı da son derece ihtiyatlı davranıyordu. İstanbul'dayken Mustafa Kemal'e karşı hesaplı bir aldırışsızlık kisvesi takınmıştı. Trende ise onu içten bir tavırla kabul edip daha önce yakından tanıma fırsatı bulamadığı için özür diledi ve kumandan olarak gösterdiği başarılardan ötürü onu kutladı. Söylediği bu hoş ve nazik sözlerle gururunu öylesine okşadı ki Mustafa Kemal derhal yumuşadı. Çarçabuk yakın ve samimi bir dostluk geliştirdiler ve Mustafa Kemal veliahta güven duymaya başladı. Her ikisinin Enver ve Talat'a duydukları nefretten başka da ortak noktaları da vardı. Bütün yolculuk boyunca süren içtenlikli konuşmaları onları birbirine yaklaştırmıştı. Mustafa Kemal sonunda bir fırsat yakalamıştı. Tahttaki padişah hasta bir adamdı ve çok yaşamayacağı kesindi. Vahidettin de zayıf bir adamdı. Kısa bir zaman içinde tahta çıkarak padişah ve başkumandan olacağı kuşkusuzdu. Vahidettin'in üzerinde tesirini şimdiden kurmalıydı. Ancak bu şekilde tahtın arkasındaki güç olabilecek, en tepeye tırmanarak istediği iktidarı ele geçirebilecekti. İlk yapılacak iş Vahidettin'e Almanya'nın savaşı kazanamayacağını, Alman ittifakının budalaca bir serüven olduğunu ve Enver'le Alman taraftarlarının defedilmesi gerektiğini kanıtlamaktı. Bütün Almanya turu boyunca Mustafa Kemal çok dikkatli bir şekilde eleştiriler yaptı. Genel karargâhta Hindenburg tarafından kabul edildiler. Yaşlı Feldmarşal, Suriye cephesi de dahil olmak üzere bütün durumu son derece iyimser bir bakışla yorumladı. Sonradan Mustafa Kemal, Vahidettin'e bütün bunların boş laflardan ibaret olduğunu, çünkü Suriye cephesine ilişkin ayrıntıların doğru olmadığını kişisel olarak bildiğini anlattı. Daha sonra onlara özellikle Büyük Bahar taarruzu hazırlıklarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler verecek olan Ludendorff'u ziyaret ettiler. Mustafa Kemal onun sözünü keserek, "Saldırı başarılı olduğu takdirde ulaşmak istediğiniz hat neresidir?" diye birdenbire sordu. Feldmarşal, bu genç subayın şaşırtmacalı sorusundan gafil avlanmış bir halde genel geçer bir cevap verdi. "Biz genellikle bizim için kati olan bir noktayı hedefleriz. Bir sonraki adım koşullara bağlıdır." "İşte," dedi Mustafa Kemal, askerlik konularına tamamen yabancı olan Vahidettin'e. "Alman genelkurmayı bile hedefini bilmiyor ve ilerleyebilmesini şansa bırakıyor. Burada temelden bir yanlışlık var." Kaiser tarafından verilen bir akşam yemeğinde şampanyayı oldukça fazla kaçırmıştı. Yemekten sonra bir ara Hindenburg'u yanında görünce azametle ona döndü. "Ekselans," dedi. "Geçen gün Veliaht Vahidettin Efendi Hazretlerini Suriye cephesi hakkında arz ettiğiniz bilgiler oldukça yanlıştı. Bunu biliyorum çünkü oradaydım. O gün bahsettiğiniz süvari tümeni sadece kağıt üzerinde var. Gene de aramızda kalmak üzere tümen varmış gibi kabul edersek planladığınız bu büyük taarruzun hedefinin ne olduğunu söyleme nezaketinde bulunur musunuz?" Hindenburg bir süre o iri kıyım vücuduyla bu küstah genç adamı aşağılayarak süzdü. Onu ve sorusunu duymazlıktan gelerek Mustafa Kemal'i susturmak için ona bir sigara ikram etti. Batı cephesinin sadece bir kesimini heyete göstermek için çok dikkatli bir tur hazırlanmıştı. Vahidettin'i bırakan Mustafa Kemal kendi başına bir grup Alman subayı ile birlikte siperleri geçip hattın önündeki bir ağaçta bulunan izleme mevkiine tırmandı. Geri döndüğünde Vahidettin'e bu çok dikkatli düzenlenen turdan Almanların çok başarılı gibi görünmesine karşın kişisel gözlemleri sonucu kötü bir durumda olduklarını anladığını söyledi. Mustafa Kemal Vahidettin'i her fırsatta, hatta Kaiser'in kendisine bile münasebetsiz sorular sormaya teşvik ediyordu. Amacı hep aynıydı. Kendi sözlerini Vahidettin'e teyit ettirmek. Almanların başarısız olduklarını ona kanıtlamak, onu Enver ve Alman yardakçılarına def ederek Mustafa Kemal'i sağ kol olarak yanına alıp idareyi bizzat ele geçirmek gerektiğini ikna etmek. Almanlara duyduğu nefret hiçbir şekilde gizlemiyordu. Her yanda Türk olmaktan duyduğu gururu ve Türkiye ile Türklere duyduğu inancı dile getiriyordu. Bir keresinde Türkiye aleyhine konuşan birinin sözlerine kulak misafiri olup çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Bir başka defa bir akşam yemeğinde Alsas valisi Türklerin Ermenilere karşı davranışlarını eleştiriyordu. Vahidettin eleştiriye cevap vermeyi Mustafa Kemal'e bıraktı. O da masada karşısında oturan valiye saldırdı. Gelecekteki Türk padişahıyla bu şekilde konuşmaya nasıl cesaret edebilirdi? Ermeniler hakkında ne biliyordu ki? Türkiye Almanya ile ittifakında kendi çıkarlarından bile feragat etmişti. Ermeniler Türkiye'yi mahvetmek için komplolar kurarken bir Alman vilayetinin valisi olarak Almanya'nın müttefikine karşı Ermenileri nasıl savunabilirdi? Zor zapt ettiği çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Bu ani hücumdan sersemleyen vali aceleyle özür diledi. Bununla tatmin olmayan Mustafa Kemal bir bozkurt gibi tüylerini kabartarak hücumu sürdürdü. Acı bir alaycılıkla, "Buraya Ermenileri tartışmaya değil, Almanya'nın gerçek durumu hakkında fikir edinmeye geldik," dedi. "Gördüklerimiz bizi yeterince fikir sahibi etti." Seyahatin sonlarına doğru yaklaşıldığında Mustafa Kemal hedefine ulaşmak için gittikçe daha fazla baskı yapmaya başlamıştı. Sonunda bir gün Berlin'deki Adlon Oteli'nde Vahidettin'den özellikle samimi olarak konuşmasına izin vermesini istedi. "Eğer siz de uygun görürseniz," dedi Mustafa Kemal, "yaşamımı sizinkiyle birleştirecek bir şey önermek istiyorum." Vahidettin sözüne devam etmesi için başını salladı. "Bir ordunun kumandasını almayı talep edin. Bütün Alman prensleri ordulara kumanda ediyor. Türk veliahtı da kumanda etmeli. Enver'in bunu önermemesi şerefiniz ayakları altına alması anlamına gelen bir hakarettir. Sonra da beni Haşmet Meab'ın kurmay başkanı yapın." "Hangi ordunun kumandasını alayım?" diye sordu Vahidettin. "Beşincinin," cevabını verdi Mustafa Kemal. "Bu ordunun İstanbul ve çevresindeki bölgelerin denetimini elinde bulundurduğunu ve herhangi bir siyasal bunalımda belirleyici bir etken olduğunu düşünüyordu." "Beni reddedecekler," dedi Vahidettin. "Hiç fark etmez. onlara mücadele edecek bir kişiliğinizin olduğunu, görmezlikten gelinemeyeceğini göstermiş olursunuz karşılığını verdi Mustafa Kemal. İstanbul'a döner dönmez dedi Vahidettin. Bunu düşüneceğiz. İhtiyat Vahidettin'in en belirgin özelliğiydi. 60 yıllık saray yaşamından sonra aşırı ihtiyatlı olmaktan doğan bir kas tembelliğinden muzdaripti. Mustafa Kemal'den, onun şiddetli ısrarcı kişiliğinden ürkmüştü. Enver'e karşı kullanmak için ondan yararlanabilirdi. Ancak kendisini bu tayfun gibi adamın ellerine bırakmayacaktı. Dahası saray yaşamı Vahidettin'in iliğini kurutmuştu. Vahidettin bir korkaktı. 19. Dönüş yolculuğunda Mustafa Kemal geleceğe ilişkin planlar yapmaya başladı. Veliaht onu dikkatle dinlemişti. Ancak İstanbul'a henüz varmışlardı ki Mustafa Kemal ciddi bir biçimde hastalandı. Sofya'da karşılaştığı şarlatan bir hekimin kendisini tedavi etmesine izin vermiş ve henüz iyileşememişti. O zamandan beri de kendisine hiç dikkat etmemişti. Kendisini hiç esirgemeden fiziksel ve zihinsel çabaya sürmüş, etkin hizmette yorulmak bilmeden çalışmıştı. Bu süre içinde zaman zaman kendisini çok fazla içkiye ve çılgınca sefahate de vermişti. Hastalık şimdi böbreklerine vurmuştu. Bir ay boyunca tarifsiz acılar içinde yatakta kıvrandı. Sonunda doktorlar onu önce Viyana'ya, ardından bir kür için Karlsbad'a gönderdiler. Yoğun acı ile birlikte gelen hastalık içinde bulunduğu duygusal depresyonla el ele vermiş, böylece Mustafa Kemal'in umutsuzluğun gayya kuyularına batmasına yol açmıştı. Bütün bunlar geçtiğinde ise artık ilgi ve enerjisini yitirmiş durumdaydı. Temmuz'da padişahın öldüğünü ve Vahidettin'in tahta çıkarıldığını duydu. Bu haber bile eyleme geçmesi yönünde onu güdüleyemedi. İstanbul'dan geriye dönmesini öğütleyen çok sayıda mektup alıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin muhaliflerinden olan İzzet Paşa, padişahın yaver ikremi olmuştu. Enver'den başkumandan vekili unvanı geri alınmıştı. Vahidettin dişlerini göstermeye başlıyordu. Yeni padişaha bir kutlama telgrafı göndermek dışında Mustafa Kemal herhangi bir eyleme girişmek için kendini çok bitkin hissetmekteydi. Biri İzzet Paşa olmak üzere arkadaşlarından daha acil mektuplar almaya başladı. Hala çok hasta olduğu halde olağanüstü bir çabayla geriye dönme kararı aldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Yolda o sıralarda çok yaygın bir bulaşıcı hastalık olarak bütün Avrupa'yı kasıp kavururken binlerce insanı öldüren İspanyol gribine yakalandı. 1918 Temmuz'unun sonlarında İstanbul'a vardığında hala bitkin ve hastaydı. Mustafa Kemal cesaretini hiçbir zaman yitirmemiş, soğukkanlılığını ve metanetini korumuştu. Onun itici gücü inanılmaz enerjisiydi. Tekrar İstanbul'a geldiğinde dostları ve düşmanlarının arasında kendisini toparladı. Süratle iyileşmeye başladı. Eski tutkularıyla birlikte kendisi de canlandı. Artık padişah olduğuna göre Vahidettin'le yapmış oldukları projeleri mutlaka hayata geçirmesinin gerekli olduğuna karar verdi. Yeni padişah onu büyük samimiyet gösterileriyle kabul etti. Vahidettin'in bu tavırda onun sigarasını yakacak kadar ki bu Türk adetlerine göre neredeyse hürmetkârâne bir nezaketin belirtisidir, ileri gitmesi Mustafa Kemal'i serbestçe konuşmaya teşvik etti. Eski tasarısını etraflıca açtı. Felaket tam önümüzdedir dedi. Padişah ordunun denetimini ele almalıydı. Enver ve Almanları iktidarda olduğu sürece padişah yalnızca bir ad, bir kukladan ibaret kalacaktı. Enver'i azletmeli ve Almanları ülkelerine göndermeli. Mustafa Kemal'i kurmay başkanı yapmalı ve Türkiye'yi yüz yüze olduğu yıkımdan kurtarmalıydı. Alman ittifakından çekilmeli ve çok geç olmadan bir an evvel ayrı bir barış anlaşması yapılmalıydı. Sizinle aynı görüşleri paylaşan başka subaylar da var mı diye sordu Vahidettin. Çok sayıda efendim cevabını verdi Mustafa Kemal. Bununla birlikte Vahidettin hiçbir söz vermedi. İkinci görüşmelerinde de Mustafa Kemal daha fazla bir şey elde edemedi. Üçüncü görüşmede ise görüşlerini daha da şiddetle savundu. Onun huzurundayken kendini bunca zamandır hedeflediği noktaya son derece yaklaşmış hissediyordu. Eğer Vahidettin ikna etmeyi başarırsa en tepeye ulaşacaktı. Tutkuyla istediği güce kavuşacaktı. O zamanda Enver'i, o lanet olası Enver'le bütün avanesini kovacaktı. Sultanı ikna etmek için konuştukça heyecanı büyüyor, tutkulu, hatta meydan okuyan bir hal alıyordu. Vahidettin cevap vermeye başladı. Değil protokol, nezaket kurallarını bile bir tarafa bırakan Mustafa Kemal, konuşmasını sürdürüp padişahın sesini bastırdı. Sözlerini tamamladığında Vahidettin biraz öfkeli bir tonda kelimelerin üzerine basarak şunları söyledi. Ben bütün düzenlemeleri Enver ve Talat Paşa Hazretleri ile yaptım. Sonra da onun huzurundan çıkmasına izin verdi. Gerçek şuydu ki Enver padişahı tehdit etmişti. Vahidettin eniştesi ve baş danışman olan damat Ferit Paşa ile görüşmüş, ondan akıl almıştı. Enver ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile derhal mücadeleye girecek kadar güçlü olmadığına ve Mustafa Kemal'in bu konuda ona yardım edecek kadar taraftarı olmadığına karar vermişlerdi. Henüz hiçbir riski göze alamayacak kadar temkinliydi. Mustafa Kemal dışarıda bırakılmalıydı. Mustafa Kemal o an delice bir öfkeyle sarsıldı. Enver yine onu yenmişti. Vahidettin onu terk etmiş, Enver'e dönmüştü. Bütün o güzelim tasarıları boşa gitmişti. O an için yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı artık. Fakat rakiplerinden eninde sonunda öcünü alacaktı. Enver hiçbir riske girmiyordu. Mustafa Kemal'i mümkün olduğu kadar çabuk İstanbul dışına çıkarmaya karar verdi. 2 hafta sonraki cuma günü selamlık merasiminden sonra padişah Mustafa Kemal'i çağırttı. İçlerinde birkaç Alman generalinin de bulunduğu adamlarıyla çevrili olarak onu son derece sıcak bir tavırla kabul etti. Onu Almanlara işte Mustafa Kemal Paşa diye tanıttı. Kendisi üstün yetenekli ve güvenimi kazanmış bir subaydır. Mustafa Kemal'e dönerek zat-ı âlinizi Suriye'ye kumandan tayin ettim dedi. Bu cephe hayati önemi haizdir. Bir an önce oraya gitmenizi istiyorum ve sizi bu eyaletin düşman eline geçmemesini sağlamakla görevlendiriyorum. Size verdiğim bu görevi büyük bir başarıyla yapacağınızdan eminim. Ve huzurundan çıkması için ona izin verdi.